أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin başlığı her insan Müslim doğar. Müslim ne demek? Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara tam teslim olan demektir. Zaten yeryüzünde bu kurallara aykırı davranabilecek tek varlık insandır. Onun dışındaki varlıkların hiçbirisi böyle bir şey yapamaz. Çünkü insan imtihan için yaratılmıştır. Bu bakımdan bir seçim hürriyeti vardır. Allah'ın istediği dışında bir takım seçimler yapabilir. Şimdi dersimizin konusunun bu olmasının sebebi şu. İnsanların bazısı diyor ki biz işte Türkiye gibi bir Müslüman devlette doğduk, Müslüman olduk. Ya da benim annem Müslüman veya babam Müslüman. İşte çevrem Müslüman, ben de Müslümanım. Aslında tabii Müslüman kelimesinin doğru şeyi anlamı da Müslim'dir. Müslim Allah'a tam teslim olan, tam yani Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara tam teslim olan demektir. Türkçe'de Farsçanın da etkisiyle Müslüman diye bir kelime ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla biz bugün Müslim kelimesini kullanacağız. Şimdi şöyle bir düşünün. Yeryüzünde hangi insan Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara aykırı davranırsa yaşayabilir? Su içmeden yaşayabilir mi? Nefes almadan yaşaması mümkün mü? Yemesi lazım, içmesi lazım. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara çok büyük ölçüde uyması lazım. İşte insanlar kendilerinin serbest bırakıldığı konularda Allah'a başkaldırıyorlar. İşte o konularda da Allah'a teslimiyet gösterilirse o kişi Allah'ın istediği bir kişi olur. Şimdi burada Allah'ın din tanımlaması da son derece önemlidir. Diyor ki Rum suresinin 30. ayetin diyor ki فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا yüzünü dosdoğru bu dine çevir. Bu din nedir o? Fıtrat Allah. Allah'ın fıtratını. Fıtrat demek Allahü Teala'nın yaratma kanunu demektir. Yani her şeyin oluşumu, gelişimi, değişimi Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göredir. İnsanların oluşumu da öyledir. İşte annemizin karnında döllenmiş yumurtaya dönüşmemiz, oradan ana rahmine gitmemiz, oradan yaratılışımız, her şeyimiz tamamlandıktan sonra dünyaya gelmemiz hep bu fıtrata göredir. Ömür boyu Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre hayatımızı yaşarız. Eğer yanlış bir şey yaparsak onun da sıkıntısını çekeriz. Şimdi Allahü Teala Ali İmran suresinin 83. ayetinde de şöyle diyor. Efe gayre dinillahi yebgun ve lehu esseme men fissemavati vel ard tavan ve kerha. Siz Allah'ın dininden başka bir din mi? Yani bunlar, bu insanlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Göklerde kim, yerde kim varsa, hangi varlık varsa Allah'a tam olarak teslim olmuştur. Zaten teslim olmak, İslam aynı anlama geliyor. Allah'a teslim olmuştur. Tav'an ve kerha, isteyerek ya da istemeyerek. Mesela Allah'a en büyük başkaldıran kişi de Allah'ın koyduğu kurallara uyup gıdasını alması lazım, dinlenmesi lazım. İşte yani böyle kendisini rahat ettirecek şeyler, işte elbise gerekir, ev gerekir. Yani hayatını sürdürmesi için Allah'ın koyduğu kanun ve kuralların büyük bir bölümüne zorunlu olarak uyar. Ama gönüllü olarak uyması gereken konularda kendisini ya da başka birisini öne alarak Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara aykırı davranabilir. Şimdi burada şunu düşünelim, yani bu şartlar sadece İslam ülkelerinde mi geçerli? sadece annesi babası Müslüman olan kişilerde mi geçerli? Dünyanın her yerinde geçerli, her insan. Yani şöyle düşünün ki siz mesela şeyde Svalbard'da, dünyanın en kuzeyinde fazlaca insanların gelip gitmediği bir yerde doğdunuz. Doğmak sizin elinizde mi? Ananızı babanızı siz mi seçiyorsunuz? Doğduğunuz ülkeyi siz mi seçiyorsunuz? Irkınızı ya da yaşama şartlarınızı yok. Kalkıyorsunuz, böyle bir şartlarda oluşmuşsunuz. Ama sizinle Mekke'de Kabe'nin yanı başındaki bir evde doğan arasında bir fark yok. Aynı kanun, aynı kurallara göre doğuyorsunuz. Aynı esaslara göre yaşayacaksınız. Senin vücudunla onun vücudundaki geçerli kanun ve kurallar da odur. Şimdi sen kendi vücudunda vücudunun da senin vücudunda geçerli kanun kurallar aynı zamanda tabiatta da geçerli kanun ve kurallardır. Eğer doğru bir hayat yaşarsan çevrende de ciddi manada uyumlu olursun. Bu çevre illa insan çevresi değil. Tabiatta da uyumlu bir şey yaşarsın. Hayvanlarla da uyumlu bir hayat yaşarsın. Ve son derece rahat bir hayatta hayatını sürdürürsün. Sıkıntı çekmezsin. Şimdi peki bu insanlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanırlar mı acaba? Ne yaparlar? Allahü Teala diyor ki Nahl suresi 78. ayette Allah diyor sizi analarınızın karnından çıkardı. Yani doğduk. Hiçbir şey bilmediğiniz halde çıkardı. Yani doğduğunuz zaman hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyoruz ama ve ceale lekum sem'a vel absara vel afide. Sizin için dinleme, basiret ve gönüller oluşturmuştu. Yani sizin diğerlerinden farkınız bu. Sizin diğerlerinden fark, diğer insanlardan farkınız bu. Diğer canlılardan farkınız bu. Yani sizde basiret var. Şey yaparsınız siz bunu, yani bir şeyin arka planını da görebilirsiniz. Onu kavrayabilirsiniz. Dinleme kabiliyeti var. Dinlediğiniz şeylerden bir takım bilgiler elde eder. Kafanıza yerleştirirsiniz. Daha önce dinlediklerinizle karşılaştırır ve bir takım doğru sonuçlara ulaşırsınız. Bir de gönlünüz var. Gönüller yaratmış oluyor Allah-u Teala bütün insanlarda. O gönülle de doğruları mı istiyorsunuz, yanlışları mı istiyorsunuz? Orada tercih yaparsınız. Aslında doğruları pekala bilirsiniz neyin doğru olduğunu. Kendi arzunuzu öne alırsanız yanlış yaparsınız. Yaptığınızın yanlış olduğunu da çok iyi bilirsiniz. Allah-u Teala bunu nasıl bildiriyordu Fatih Hoca bize? Yani her insana sadece yani Müslüman kafir ayrımı yok. Yani Allah-u Teala şimdi bu dersi çok dikkatle dinlerseniz Allah-u Teala'nın insanlar arasında en küçük bir haksızlık yapmadığını göreceksiniz. Allah'ın dini herkese eşit mesafede. Evet, ne diyor o konuda? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا değil mi?
Şems suresinde.
Allah diyor ki kişinin yaptığının günah mı? Yoksa şey mi? Kendisini yanlışlardan koruma şeklinde mi? Onu ona ilham eder. Yani çünkü birçok yanlışlar görürsün, kendini korumaya alırsın. İmtihan dünyasında olduğumuz için bu yanlışlarla her zaman yüz yüze olacağız. Olmadığımız bir an yoktur. Ama orada doğruyu yanlıştan ayırıp, doğrulardan yana olup, kendinizi yanlışlardan korursanız, Allah sizin içinde ne der? Hah, doğrusun yaptın işte. Ne yaparsın içinde?
Huzur
bulursun, rahatlık bulursun. Onun için hani böyle bütün millet size karşı çıksa bile dersiniz ki ben doğru yaptığımı biliyorum. Benim içim rahat dersiniz. Ama yanlış yaptığınız zaman da buna ilk tepkiyi sizin vücudunuz verir. Neden? Allah'ın fıtrata uygun, yani koyduğu din kurallarına uygun olarak yarattığı vücudunuz, Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davrandığınız hemen tepki gösterir. Yanlış. Şimdi ben şimdi buraya bir iğne batıracak olsam hemen rahatsız olurum. İşte manevi şeyler de, yapılan yanlışlar da insan rahatsız eder. Ama Allah ayrıca da insanın içine de bunu şey yapar. Yani hiç diyemez ki ben bunu işte bilmeden yaptım. Bunu söyleyemez. Şimdi dolayısıyla burada her insan nedir? Böyle fıtratta birebir. Peki kendi vücudunu tanıyor, tabiatı tanıyor, buradaki müthiş bir düzeni tanıyor. Allah ona akıl vermiş, arka plan, basiret vermiş yani. Basireti nerede veriyordu Allah?
Ana karnında, tabii. Ruh üflendikten sonra.
Tabii. Yani mesela şimdi anneler bunu çok rahatlıkla, yani şu çocuklarını hamile kaldıkları zaman hissetmeye başlarlar. İnsanlar, Müminun suresinin 14. ayetine göre, ruh vücuda ruh üfleninceye kadar diğer canlılardan farklı değillerdir. Diğer canlılar neyse o. İnsanı diğer canlılardan farklılaştıran ayakta yürümesi, işte kol ve bacakların olması, şu bu falan değil. Diğer canlıların da aslında aklı vardır, yok değil. Hatta cansız varlıkların bile aklı vardır. Onun için, ondan dolayı işte bu telefonlara nasıl, ne telefon deniyor? Akıllı telefon. Evet. Bunun aklı olur mu? Aklı var. Her şeyin bir aklı vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Peki, bu insanı farklılaştıran nedir? Mesela bir bakın, hiçbir hayvanın ürettiği bir şey bulamazsınız. Yani şöyle bir su kabı üretemez. Şöyle bir bez parçası üretemez. Sadece üretilmişleri kullanır, o kadar. En fazla yapabileceği kendisi için bir yuva yapmaktır. Başka da var mı? Belki bilmediğimiz birçok şeyler vardır. Ama üretim, onların yapabileceği, bizim üretim üretici hale gelmemiz için Allah-u Teala bize ya da değerlendirme yapıyorsunuz. Elinize al, öğrendiğiniz şeyleri alıyorsunuz, bir tarafa koyuyorsunuz, başkasını alıp arada ilişkiler kuruyor, sonuçlara varıyorsunuz. İşte bu ana rahminde vücut yapımız tamamlandıktan sonra, vücudun tamamı bitiyor. Ondan sonra Allah vücuda ruh üflüyor. Ruh canlılıktır. Şey pardon, canlılık değildir, yanlış söyledim. Ruh canlılık değildir. Ruh aynen şu telefonların içerisine konan işletim sistemi gibi bir şeydir. Vücudumuzun yeni bir, ikinci bir vücuttur. Bu işletim sistemi buradan ayrılabiliyor mu?
Tabii hocam,
ayrılabiliyor. Ayırabiliyorsun, tekrar takabiliyorsun. Ruh da öyledir. Uyuduğumuz zaman vücudumuzdan çıkar gider, uyanınca gelir. Öldüğümüz zaman çıkar gider.
Canlılıkta bataryası gibi oluyor. Canlılık, can dediğimiz şey de batarya, pil yani.
Tabii can dediğimiz şey de bunun bataryası işte, evet. Pili. O kadar. Şimdi bunu mesela diğer elektrikli aletlerden ayıran nedir?
Yani içerisinde operasyon, işletim sistemi olup.
İşletim sistemidir, başka hiçbir şey değil.
Hizmetinizde yani. Olması, evet.
Yoksa şekli, şusu, busu değil yani.
Tabii.
Dolayısıyla insan da ayıran odur. Ve anneler şunu çok rahat hisseder. Bu ilgili ayetlere baktığımız zaman 4. ayda ruhun üflendiği ortaya çıkıyor. O konuda hadisler de var. O 4. ayın içerisinde çocukların dışarıya tepki vermeye başladığını hisseder anneler rahimlerinde. Ona o tarihten itibaren çocukları taşımak son derece zor olmaya başlar. Onun için çok zorluklar içerisinde şey yapar. Ve çocuk doğduğu günden itibaren de bakarsınız ki her şeye dikkat çekiliyor. Dikkat kesiliyor. Dinliyor, bakıyor. İşte duyduklarını konuşmaya gayret ediyor falan. İşte insanoğlu dünyaya geldiği zaman herhangi bir şey bilmiyor ama her şeyi öğrenebilecek bir altyapıya sahip olarak dünyaya
hatta
geliyor.
Hocam anne karnında duyduğu şeyleri doğduktan sonra hatırlayıp tepki veriyor. Birçok çocuk şimdi.
Tabii.
Oradan daha öğrenmeye başlıyor yani.
Başlamadan o bir bilgi sonra haline gelmiş olmuyor tabii yani. Bilgi haline
yani
gelmiş
olmuyor. Basiretin yüklendiğini falan görmüş oluyor.
Tabii.
Yani ruhu yüklenmiyor.
Tabii yani çok rahat bir şekilde şey yapar yani. Çok farklı bir yapısı var. Evet. Şimdi bakıyorsunuz ki bir çocuk yani her gün bakıyorsun bir değişik şey var. Bir gelişme sağlıyor. Bir şeyler oluyor yani. İşte şimdi bu şeyden İnsanlar ve şeyde çocukları olanlar bunu çok iyi bilir. Küçükken ilk sorgulamaya başladıkları andan itibaren Allah'ı sorgularlar. Yani anne Allah mı büyük, şu dağ mı büyük? Anne, baba öyle sorular sorar ki annesi babası bunalır ya ben buna nasıl cevap vereceğim diye. Şimdi burada Allah'ım şöyle dediği zaman bu Allah'ın varlığının şuuruna ermiş oluyor değil mi? Allah'ın varlığının şuuruna ermiş oluyor. Ama bir müddet sonra daha başka şeyler ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın varlığına yetinmiyor. Başka ne oluyor? Kendisi sahipsiz olmadığını anlamaya başlıyor değil mi?
İşte o Elest Bezmin'de onu öğrenmiş hocam.
Şimdi mesela Allah-u Teala şöyle diyor. Şeyde bu Araf suresinin 172. ayetinde diyor ki ve iz ahada rabbuke min beni ademe min zuhurihim zürriyetuhum. Rabbin Adem oğullarından, Adem'den değil, Adem oğullarından ne yapıyor? Onların sırtlarından soylarını aldığı zaman. Sırt, bu doğum değil. Doğum sırttan olmaz. Doğum ana rahminden olur. Adem oğulları derken kadın erkek de girer. Hiçbir erkek doğurmaz. Sırtından zürriyeti aldığı zaman, sırttan zürriyet, yani soy alınamayacağına göre ne olur? Soya sebep olan şey olur. Kadının yumurtası, erkeğin spermi olur.
Dönem yani.
Efendim?
Dönemi yani.
Tabii.
Yaş olarak o döneme varıyor.
O döneme varıyor. Şimdi şu şeyler, bu Allah razı olsun, Zeki Bayraktar Hoca bu konuda çok güzel bir çalışma yaptı. Zaten onun uzmanlık alanı bu. Kendisi tabiptir. Çok güzel bir çalışma yaptı. Şimdi Allah-u Teala Tarık suresinde bu şeyin yani bu kadının yumurtasının ve erkeğin sperminin aynı yerden çıktığını söylüyor. Yani o ilk oluşum yeri. Diyor ki yahrucu min beyni sulbi ve terayib. Sulb denen bizim bu şeyin sırtımızdaki kemikler ona ne diyor?
Omurilik hocam.
Omurgalar. Omurgaların en son kemiği. Ona sulb deniyor. Şöyle ince üçgen şeklinde. Teraib dediği de leğen kemikleri. Allah-u Teala'nın teraib, turap kelimesinden şey yapılmış. Yani teribe. Yani toprakla, yerle ilişkisi olan. Şimdi şöyle bakın kendinize oturduğunuz zaman yerle ilişkisi olan organınız leğen kemikleridir. Yani en fazla oraya oturursunuz. Uzanabilirsiniz bacaklarınız ama oturduğunuz zaman o leğen kemikleriyle oturursunuz. O leğen kemikleriyle işte omurga kemiğinin
kuyruk
sokumu kemiğinin arasındaki oluşan o boşlukta kadının şeyi yumurtası, erkeğin spermi orada oluşuyor. Ondan sonra kanallara geçiyor. Kanallara ilk geçtiği an kadın da erkeğin de buluğ çağına erdiği an oluyor. İşte orada Allah onu alıyor sırttan. Yani şeye soya sebep olan şeyler. Her insan için geçerli. Çünkü her insan evlenecek değil. Yani her insan şöyle olacak, böyle olacak değil. Yani demek ki buluğ çağına kadar Allah'la ilgili soruşturmalar yap, Allah anlıyor. Ama Ruh sahana vardığı zaman başka bir şeyi hissetmeye başlıyor. O neydi? Sen az önce söylüyordun. Bunu da sen, ilk sen söyledin, hiç düşünmemiştim. Onun için sen anlat hadi. Suçun içi, Rab meselesi.
Ha, şöyle, burada Allah-u Teala sizin okuduğunuz 172. ayette ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum, kendilerini kendisinin ben sizin Rabbiniz değil miyim şekilde soruyor. Onlar da onları şahit tutuyor kendisine. Onlar da şöyle diyorlar. Kalu bela şehidna, yani elbette öylesine. Elbette sen bizim Rabbimizsin. Yani bunu her insan buluğ çağının başından itibaren Allah'a bu şahitliği yapıyor ve onun Rabbliği konusunda hiçbir şüphesi kalmadı.
Rabb ne demek?
Burada öğrenmiş oluyoruz. Rab da Allah-u Teala'nın her şeyin sahibi, kendisinin de sahibi olduğu, onu onun ihtiyacı olan her şeyi onun verdiği ve sonunda da hatta onu hesaba çekecek olan Allah-u Teala olduğunu herkes kabul etmiş oluyor bu vesileyle. Ya, daha şey, ergenlikle
yani,
birlikte.
Yani hiç kimse diyemez ki ben sizin yalnız değil. Rab senin sahibin var. Hem de senin sahibin her şeyin sahibi. Nasıl anlıyor bunu? Bakıyor ki bende ne varsa Fatih Hoca da o var, Erdem Hoca da o var, siz hepinizde de o var.
İşte ayetin devamı da tam bunu söylüyor hocam. Bunu niye yaptığını söylüyor Allah-u Teala. En tekulu yevmel kıyameti inna künna an hâza gâfilîn. Yani biz bundan habersiz değildik dersiniz yarın öbür gündü diye, bunu diyemeyesiniz diye ben sizi şahit tuttum demiş oluyor bu ayette.
Tabii. Yani şimdi herkesi bakıyor ki yani Allah Allah, müthiş bir uyum var tabiatta. Gözlem yapıyor. Her insan yapıyor bu gözlem. O zaman benim de Rabbim, benim de sahibim var yani. Rab sahip demektir. Ben sahipsiz değilim. O zaman üzülecek ne var ki? Şimdi bu ne zaman bu noktaya varıyor insan? Büyük çağına geldiği, ergenlik çağına girdiği andan itibaren varıyor. Onun için şöyle dikkat edin. Çocuklarınıza bakın. Ergenlik çağına kadar sorgularlar, öğretmenler baksın öğrencilerine. O zamana kadar Allah'la ilgili sorular sorar ama artık o andan itibaren herkes kesin bir kanaate var. Dolayısıyla Allah'ın varlığı ve birliği konusunda yeryüzünde şüphesi olan tek bir insan yoktur. Ama inanmadığını söyleyenler vardır. İnanmadığını söyleyenler vardır.
İnsan yalan söyler.
Tabii. Niye yalan söylüyorlar? Yani bunu sıklıkla anlatıyorum ama ne yapalım, şey yapacağız. İşte bir televizyon kanalında program yaptık. Meşhur bir şey yapan moderatör. Reklam arası bana dedi ki hocam ben bu tür programları yönetmeyi çok seviyorum ama ben Allah'a inanan biri değilim dedi. Dedim bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen kesin olarak Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorsun dedim. Böyle bir sarsıldı. Yani evet dedi. Sonra ikinci reklam arasında dedim sana bir şey daha söyleyeyim mi? Sen çok dindar bir kişisin değil mi? Evet dedi. Hiç şey yapmadan. Peki dedim. Kendini dindar kabul etmeyen hiç kimse yoktur da bir düşün bakayım hangi dinin dindarısın? O sen kendi kafana göre mi oluşturuyorsun yoksa Allah-u Teala'nın tabiata koyduğu kanun ve kurallara tam uyuyor musun? Onun için dikkat ederseniz Allah'ın tabiata koyduğu kanun ve kurallardan dolayı ceza hukuku, normal hukuk, ne bileyim ekonomi, şu bu furu evrensel bir doğruluk içerisindedir. Mesela bugün faizi Allah haram kılmıştır, değil mi? Faiz aslında bütün dünyada haramdır. Niye öyle diyor? Tabii sadece devlet ondan menfaat elde etsin diye ben izin vermezsem yapamazsınız der. En büyük suçu işlemiş olursunuz. Çünkü devlet kendini ilah yapar. Yani bugün devletler birer ilahtır. Çünkü menfaatler esastır. Evrensel kurallar değil. Maalesef öyle. Ondan sonra içki. Bütün dünyada yasaktır, haramdır. Ya ama devlet izin verirse üretebilirsiniz. Çünkü yine kaçak içki deniyor. Mesela şey Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam 21 yaşından aşağı gidip de içki almak da yasaktı öyle yanlış hatırlıyor olabilirim de. Yani yaş
her yerde öyle. Her yerde bir yaş sınırlaması var.
Ondan sonra her yerde satılamıyor. Tabii. Devlet ürün üretince serbest. Bir vatandaş üretti mi kaçak içki yaptığı yasakla şey bulundu hemen adama ceza veriliyor. Devletin kontrolünde faizcilik yapabilirsin, tamam. Peki hırsızlık bütün dünyada şey değil mi? Yani bakarsanız niye? Çünkü bunlar fıtrata aykırı olan şeyler. Ama işte böyle devlet ondan yararlanmak isterse işte kumar. Kaçak kumar hani diyor. Yani bu kumar kumardır. Kaçak olmayan nedir? Fuhuş aynı. Her şey, yani her türlü kötülüğü insanlar biliyor. Peki bunu biliyorsa tabiata bu evrensel kuralı koyanın kim olduğunu da çok rahat bir şekilde kendisi biliyor. Ondan sonra ne yapıyor? O beni yaratan ve benim sahibim diyor. Peki, şimdi şunu da söyleyeyim, ben Fatih Hoca'ya sorayım bakayım. Mesela sen başta olmak üzere yaşarken hayatın ölümle bitmesi hiç senin fıtratına uyuyor mu?
Yani mutlaka bir sonrası insanın zihinlerinde var.
Mutlaka olması gerekiyor.
Ahiret inancı.
Yani öldükten sonraki bir hayat olmak zorunda. Evet. Çünkü aksi takdirde burada bazı şeyleri çözemiyorsun. Adam senin malını mülkünü yiyor. Bakayım ne der adam? Bir gün sana bunun hesabını soracağım. Ne zaman? Çünkü onun fıtratında ahiret inancı var. Herkesin fıtratında var. Yine burada sıklıkla anlattığım bir olay var. İşte 12 Eylül ihtilalinde bir ansiklopedinin yazarı olmam istendi. İsteyenlerin de hepsi ateistti yani. Neyse biz de kabul ettik. Yani kendilerini ateist diyorlar da ateist diye birisi yoktur yeryüzünde. Şimdi ben de haftada bir kere gidip yazarımı teslim ediyorum. Türkiye'nin en önde gelen ateistleri onlar. Yani epeyce bir 20-30 kişilik bir ekip. Ve orada bir akşam şey yaptık, konuşuyoruz. Onlar, başkanları burada. Diğerlerinin hepsi etrafında bir hilal gibi duruyorlar. Mesai bitmiş. Ben de orada oturuyorum. Bana bir takım şeyler sordular. Ondan sonra o başkanları dedi ki, hoca hiç kendini yorma. Ben dinsiz bir adam. Ben öyle Allah'a falan yanmam. Hemen ayağa kalktım ben de. Masaya sert bir yumruk vurdum böyle. Bana bak dedim. Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Tabii inanıyoruz hocam dedi hemen. Ama senin gibi değil. Ya ben sana benim gibi inan mı dedim ya. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara yer. Ben mi koyacağım bu kanun kuralları, Allah mı? Aynı adam bir gün bana şunu söyledi. Hani haftada bir kere gidiyordum ya. Hoca, düşünüyorum da eğer ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer. Kime ibadet edeceksin? Ha? Hani sen ateistim falan filan diyorsun? Hatta bu o zaman gazeteler böyle yazarlardı. İşte böyle din aleyhine çok yazılar çıkardı. O gazetelerin de üst yöneticileri oradaydı yani. Onlardan birisi bana dedi ki, hoca bu denenlere inanıyor musun? Vallahi ne bileyim. Hiç inanma, hepsi yalan dedi. Yani gençlerin işte dinden çıktığı, bilmem ne olduğu falan, bunların hepsi yalan. Hiç inanma dedi. Yani gazetenin yöneticisi durumunda olan adam söylüyor. Çünkü uluslararası organizasyon bunlar. Neyse, dedi ki, yani her şeyi bırakıp ömür ibadette geçirmeye değer. E tabi dedim, şurada ne kadar yaşarsın? 100 sene bilemedin. Hadi 120 sene. Bırak hoca Allah'ını seversin dedi ya. Yani 100 milyon sene olsa ne yazar? Bir gün bitmeyecek mi? Bak dedi, sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Hadi dedim, sen bu kumarı bir oyna. Bu öyle bir kumardır ki dedi. Bundan daha karlı bir şey düşün. Hadi bu kumarı oyna da göreyim dedim. Hemen çekti gitti. Bunu niye söylüyorum? Herkes bunları biliyor. Yeryüzünde herkes biliyor bunları. Yani fıtratı gereği kendi Allah'ın ona verdiği o olayların arka planını inceleyebilme, bilgileri kafasına yerleştirme, dinleme. Mesela şu anda biz şey yapıyoruz. Herhangi hayvanların böyle bir toplaşıp da bir sohbet yaptıkları böyle bir şey söz konusu değil yani. Evet, kendi aralarında bir şeyler yaparlar ama böyle bir konu tartışmaları söz konusu değil. Ama insanlar bunu yapıyor. O bilgiler değerlendirip yeni bilgiler ulaşıyor. Bakıyorsunuz ki birçok buluşlar elde ediyor insanoğlu. İşte bu dünyanın her tarafında vardır ve doğrular evrenseldir. Siz doğru davrandığınız zaman her yerde saygı görürsünüz. Her yerde saygı görürsünüz. İşte şimdi burada Allah-u Teala burada o ayette diyor ki yani Adem oğullarının arka, sırtlarından yani biz Türkçe'de daha çok bel deriz değil mi o kısma? Bel, bellerinden işte şeyi aldığı zaman o yani daha buluğ çağında da ilk şey kanallara girdiği zaman ilk yumurta, ilk siper Allah-u Teala insana diyor ki insanı kendine karşı şahit tutuyor. Yani Allah, yani insan öyle bir şey söylüyor ki Allah'a karşı söz vermiş oluyor. Ben senin Rabbin değil miyim? Ben senin sahibin değil miyim? Diyor. Evet diyor. Sahibim sen. Bunu niye böyle yapıyor? Sonra kıyamet günü kalkıp dersiniz ki bizim bundan haberimiz yoktu. Ya da şunu diyebilirsiniz. Bakın bu esas buradan oraya geçebiliriz. Ya da şunu diyebilirsiniz. Ne yapalım? Babalarımız müşrik oldu. Biz de kalktık onların soyu. Onların arkasından aynı şekilde biz de müşrik olduk. İşte başka ilahlar edindik. Onları putlara taptık. Bak bu da bir din anlayışı. Tabii. Dikkat ediyor musun? Aynen. Bu da bir din anlayışı. Yani hiç kimse dinsiz olamıyor. Şimdi diyor bu hakkı batıl gösteren kişilerin yaptığından dolayı bizi sorumlu tutacak mısın diyor. Şimdi dolayısıyla Allah-u Teala diyor ayetleri işte böylece ayrıntılı olarak açıklarım. Şimdi mesela sizin ikiniz şey yapıyorsunuz. Bu Kur'an-ı Kerim açıklama metodu üzerinde çok sıklıkla çalışıyorsunuz. Allah açıklamayla kalmıyor, aynı zamanda örnekler de veriyor. Yani Kur'an'da her şeyin çok güzel örneği vardır. Peki şimdi size söyleyeyim mesela. Bunun yani işte doğdum, müşrik bir bölge, herkes puta tapıyor, annem babam da aynı. Ben de o şekilde büyüdüm. Benim suçum ne? Denemeyeceğinin bir örneği var mı?
İbrahim Aleyhisselam var.
Tamam. Nasıl mesela onunla ilgili ayetlerin?
İbrahim Aleyhisselam işte, babası müşrik. Hatta yani bu müşrik toplumla birlikte hareket eden İbrahim Aleyhisselam'a karşı tavır almış, ona karşı onu yolundan döndürmeye çalışmış birisi. Yani hatta,
o kadar ki kavlu nabudu şey esnamen diyor ya. Yani bizzat Kur'an-ı Kerim'de bunu söyleyebilen bir toplum yani.
Tapıyoruz.
Öyle söylüyorlar. Yani.
Putlara kulluk
ediyorlar. O kadar ileri gitmiş yani. Evet, akılsızlık da yani.
İsterseniz o ayetleri bir meal olarak okusanız. Sen de var mı? Yok şeyden oku. İşte Enam'dakini oku istersen. Sonra Mütahine'ye daha sonra tamam, geçeriz.
İbrahim'in babası
Azim. Sen putları ilah mı ediniyorsun? Ben seni ve halkını açık bir sapıklık içinde görüyorum dedi. Enam suresinin 74. ayetinden itibaren okuyorum. İbrahim'e göklerin ve yerin yönetimini de şu şekilde gösterdik ki kesin bilgiye ulaşanlardan olsun.
Babasına diyor ki ben seni görüyorum evet. Diyor. Babası da ne diyor? Sen istersen o ayetlerden oku.
Şey şu aradakini okuyordum ben.
Babasının verdiği cevabı.
69 ve devamı. Onlara İbrahim'le ilgili şu haberi anlat. Bir gün babasına ve halkına şöyle dedi. Siz neye kulluk ediyorsunuz?
Bak babasına da diyor, halkına da. Evet. Toplumuna karşı çıkıyor ve bu genç bir delikanlı. Daha yeni buluğa ermiş.
Hocam bu şeydeki de öyle. Bu Mümtahine'de de İzgâlû li kavmihim innâ bure'âvun minkum ve mimma tabudûne min dûnillâh. Biz sizden ve sizin Allah'tan, Allah'ı bırakıp da taptığınızdan uzağız.
Yani bu mücadeleler bitip doğrudan ayrıldığı zaman söyledikleri. Evet. Evet. Yani bütün toplumla karşı çıkıyor. Hı. Ama burada yani İbrahim Aleyhisselam bir yerde okumuş. Henüz Nebi falan değil İbrahim Aleyhisselam. Yani aklını çalıştıran bir insan. Bakıyor ki herkes puta tapıyor. Evet. Hı. Sen oku.
Diyor ki, peki dua ettiğinizde sizi duyuyorlar mı?
Bak duyuyorlarım bak ne evet.
Yahut size fayda sağlıyor veya zarar verebiliyorlar mı? Dediler ki yok. Ama biz atalarımızın böyle yaptığını gördük.
Atalarımızın yaptığını gördük. Hiç sorgulama yok yani. Evet.
Peki hiç düşündünüz mü? Neye kulluk ediyorsunuz? hem siz hem de gelip geçmiş atalarınız. Kulluk ettiklerinizden varlıkların sahibi dışında kalanlar benim için birer düşmandır.
Eğer onlar varlıklarının sahibi, bak Rabbü Semavat, Rab kelimesini kullandı, dikkat ediyor musun? Şimdi benim de sahibim, tüm varlıkların da sahibi. Varlıkların sahibi dışında. Şimdi onlar buna inanmasalar ne derler?
Hocam, İbrahim Aleyhisselam'ın koyduğu şeyler o kadar sağlam ki, dünyada bunu inkar edecek hiçbirisi olamaz. Diyor ki, beni yaratan, bana doğru yolu gösteren varlıkların sahibidir. Beni yediren ve içiren de odur. Hastalandığımda bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar hayat verecektir.
Bak, öldürecek, tekrar hayat verecektir. Ahirete de inanıyor yani. Beni öldürecek. Şimdi mesela o toplumlara inanması nedir? O da kimdir?
O da ne? Evet.
Ama hiçbir şey, hiçbir şey değil mi? Onda en küçük şüpheleri yok. Hiç kimsenin şüphesi yok o konuda. Onun için biz insanlarla konuşurken Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya ihtiyacımız yok. Mesela siz Kur'an-ı Kerim'de hiç Allah'ın varlığını ve birliğini ispat eden bir ayet hatırlıyor musunuz?
Yok hocam, öyle bir şey yok.
Hiç kimsenin ona ihtiyacı yok ki.
Hatta Kur'an'ın en çok karşı çıktığı şey şirk. Şirk zaten Allah kabul edilmeden olacak bir şey değil. Tabii ki. Allah-u Teala'yı bilip kabul edeceksiniz ki ona bir ortak belirleyeceksiniz.
Yani şirk dediğin iki şey arasındaki ortaklıktır. Birincisi kesinlikle Allah'tır yani.
Evet. Evet. Zaten pek çok ayette o müşriklere sorsan seni kim yarattı? Allah. Şunu kim yarattı? Allah.
Kim çekip çeviriyor yeri hepsinde Allah'tır diyecekler.
Söylüyorlar yani. Evet.
Valla şimdi söyledin de aklıma geldi. Yine o 70'li, 80'li yılların en meşhur ateistlerinden birisi bir gün bana dedi ki, hocam ben ölürsem benim cenaze namazımı sen kıldır. Öldü, şey yaptı. Yani şimdi çok, ben şimdi bulunduğumuz yeri itibariyle herkesle rahatlıkla yani çok görüşüyorduk. Ben insanlar arasında hiçbir zaman ayrım yapmam yani. Yeter ki Allah'ın kulu olsun. Bakın yani bunlar onları tanımamıza sebep oluyor. Evet, devam et.
Ayetleri mi okuyayım hocam? Hı-hı.
Bittiyse...
Bitti yani, ayetler.
Bittiyse ben beydim yani, tamam.
Şimdi hocam bu şeyi de bugün bizim konuştuğumuz konu içerisinde mevzumuz aslında bize normalde en çok sorulan şey. Yani işte bir yerde bir konuşmaya gittiğimizde veya insanlar bize ulaştıklarında diyorlar ki ya biz sizin de başta söylediğiniz gibi hatta bugün ki dersimizin ana konusu olan şeyi diyorlar ki biz bugün Müslüman bir toplumda doğduk diye Amerika'da doğan işte Nikaragua, Panama'da doğan şurada burada doğan ve Müslüman bir toplumda ailede doğmayan hatta Türkiye'de doğup da ailesi Müslüman olmayan kişilerin suçu ne? Onlar nasıl kurtulacaklar. Onların şeysine. Halbuki işte bizim burada anlatmak istediğimiz de bu. Allah-u Teala böyle bir ayrıcalık tanımıyor. Yani bütün kulları, yeter ki Allah'ın yarattığı bir insan olun, bir kul olun. Bütün kulları Allah'a aynı uzaklıkta, aynı mesafede. Dolayısıyla insanların dine ulaşmaları, gerçek dine ulaşmaları bakımından aralarında herhangi bir fark gözetilmiyor. İşte Kur'an'da bu yüzden de Allah-u Teala mesela aslında bizim bile yapmamız, yani bizim bile derken zaten hepimiz bizim bile dememizin sebebi toplumda böyle kullanıldığı için biz de Müslüman bir toplumda doğmuş olmakla kendimizi kesinlikle artı bir sıfır önde hayata başlamış saymamalıyız. Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin 170. ayetinde hatta 169. ayetten başlarsak şöyle buyuruyor. İnnemâ ye'murukum, bu şeyden bahsediyor şeytan. Şöyle emreder diyor. Bis su'i vel fahşâ, yani günah ve edepsizliği insanlara emreder. Ve entekûlü alallâhi mâ lâ ta'lemûn. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri ona isnat etmenizi, söylemenizi emreder dedikten sonra diyor ki ve izâ kîle lehumuttebi'û mâ enzelallâh. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun, ittiba edin dense kâlû bel nettebi'û mâ elfeynâ aleyhi âbâenâ. Hayır, biz atalarımızda ne bulduysak ona uyarız derler diyor. Şimdi demek ki buradan zaten asıl çok önemli ipuçlarını alıyoruz Allah-u Teala'nın bu ayet. Bu ve benzeri işte Maide 104'te var, Lokman suresinin 20-21. Ayetlerinde var. Demek ki biz din olarak Allah'ın dini nedir? Allah'ın dini hangisidir? Bunu konuşmamız lazım. Yeter ki yani bunun için Müslüman olmak ya da Müslüman bir toplumda doğmuş olmakla farklı, hatta dinsiz bir toplumda doğmuş olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Aynı sorgulamayı her insanın yapması gerekiyor. Çünkü devamı şöyle: evelev kâne âbâuhum lâ yâkilûne şey'en ve lâ yehtedûn. Yani onların bu ataları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu da bulamamışlarsa yine de uyacaklar mı? Allah'ın atalarını üzerinde buldukları şeyi mi takip edecekler? Böyle bir şey olur mu? Peki bu ataları, demek ki bu ayetten anladığımıza göre, yani mefhumu muhalifinden bakarsak, ataları doğru yol üzerinde de olabilirler. Ama yine de sorgulamadan bunu öğrenmemiz mümkün değil ki. Acaba atalar, bizim içine doğmuş olduğumuz toplum gerçekten Allah'ın dinini mi takip ediyor diye bir araştırma yapmalıyız. Çünkü önceki ayette Allah-u Teala ne dedi? Şeytan insanlara edepsizliği ve günahı emreder ve bir de Allah hakkında bilmedikleri şeyi söylemeyi emreder. Yani insanlar a priori olarak default olarak diyeyim, şeyi Türkçesi aklıma gelmedi. Yalan söyleme ya da yanlış şeyler söyleme meyli içerisindedirler. Hatta Allah-u Teala Nebimize bile En'am suresinde buyuruyor ki: ve in tuti' ekzere men fil ard yudilluke an sebilillah. Yani eğer sen yeryüzündeki insanların çoğuna uyarsan seni yoldan saptırırlar. Yoldan saptıracakları kişi Muhammed aleyhisselam. Bir nebiden bahsediyoruz. Allah Teala insanların çoğu bu güçtedir demiş oluyor Muhammed aleyhisselam. Dolayısıyla biz herhangi bir insanın, bu bizim atamız olabilir, en sevdiğimiz büyüğümüz olabilir, yeryüzünde en çok itibar edilen insan olabilir. Bir insanın sözüne bakarak, hatta bugün biz daha önce de konuşmuştuk, bugün Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delilini maalesef nereye bağlıyorlar? Muhammed Aleyhisselam'ın onu getirmiş olmasına veya Allah'ın kitabı budur demiş olmasına bağlıyorlar. Evet, yani Muhammedül Emin diye tanındığı için. Ya böyle bir şey, bir kitabın Allah'a aidiyetinin delili olamaz ki bir insanın sözü. Bu yüzden bizim yapmamız gereken, bir Hristiyanın, bir Yahudinin, bir Mecusinin, bir Sabiinin, bir putperestin, ateistin yapması gerekenden farklı değil. Hepsi aynı şeyi yapacaklar. Kendilerine bu Allah'ın kitabıdır, bunun içerisinde de Allah'ın dini vardır iddiasıyla bir şey sunulmuş mu? Tamam, bundan daha güzel ne olabilir? Alıp bunu değerlendirecek.
Bu Allah'ın kitabıdır dediğimiz zaman karşı tarafının bunu bir iddia olarak kabul etmesi lazım.
Aynen öyle. Zaten Kur'an'ın da iddiası bu. Yani o iddiayı
sorgulaması lazım.
O iddiayı acaba bu gerçek mi değil mi?
İbrahim Aleyhisselam Allah'a sorgulamıyor mu? Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun? Evet. Allah da diyor ki sen inanmadın. İnandım ama tatmin olmak istiyorum.
Şimdi
bak, örnek veriyor Allah İbrahim Aleyhisselam bizi. Bak, Allah'a sorguluyor.
Hatta Allah-u Teala cehennemdekiler için hocam, Saffat suresinde cehenneme girmiş insanlar, orada zakkumla beslenmek zorunda kalan insanlar için 70. ayetten itibaren onları tanımlarken diyor ki bunlar atalarını yanlışlar içinde bulmuşlardı. Hiç düşünmeden onları takibe koymuşlardı. Onlardan öncekilerin çoğu zaten yanlış yoldaydılar. Atalarım dedikleri kişiler de zaten yanlış yoldaydılar. Üstelik içlerinden uyarıcı olarak elçiler göndermiştik. Yani asıl bakmaları gereken yere değil, kendi toplumlarının uygulamalarına bakarak onu doğru kabul ettikleri için yanlışa sapıyorlar. Bak bakalım uyarılanların sonu nasıl olmuş diye. Asıl yanlışın bak, burada olduğunu söylüyor.
Uyarılanların sonu nasıl olmuş diyor.
Evet, aynen öyle.
Yani bir uyarılan var, bir uyarılmayan var. Allah'ın nebisi geldi ya da birisi gitti Allah'ın kitabını tebliğ etti, anladı, kavradılar. Ondan sonra daha çok sorumlu olur. Yani evet. Sen şimdi şurada aç yatan birisi olsa, sen de aç olsan ondan sorumlu olmasın. Ama cebinde para var, ona yardım etmiyorsa sorumlu olur.
Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla elinde kitap olmayan bir kişi, iyi düşünelim şimdi. Yani hiçbir şekilde kendisi Allah'ın kitabından faydalanmamış, böyle bir şey ulaşmamış ona. Ama bir de elinde Allah'ın kitabı olanlar veya işte onu pek önemsemeyenler var. Bunların içerisinde Allah'ın varlığına, birliğine inanmadığını söyleyenler var ama bunlar tamamen aslında hiç düşünülmeden, mantık, akıl, bütün bunlar hiç çalıştırılmadan ortaya atılmış sözler. Çünkü kendisine, etrafına, bütün yaratılmış her şeye, göğe, yere, denize, şuraya buraya bakarak bakan bir insan Allah'ın varlığını her yerde zaten görür. Az dersin başında hocamın okuduğu ayetlerde de zaten Allah-u Teala varlığıyla, birliğiyle ilgili, bırakın Rabliğiyle ilgili bile kimsenin şüphesinin olmadığını söyledi. Dolayısıyla bu cepte, bu elde var bir. Peki bunu, Allah'ın varlığının, varlığını bilmenin bize pratikte değeri nedir? Yani ne verecek, ne olacak? Her şeyi Allah yaratmış, beni de Allah yaratmış. Peki sonra? Demek ki hayatımızda bir katkısı, bir değeri olması lazım bu bilginin. Bize bir şey katması lazım. İşte bunun kattığı en önemli şey de bu hayatın bir son olmayacağını görmek. Ben burada haksızlığa uğruyorum. Bu hayatta yaşadığım zaman bir sürü kötülük görüyorum, bir sürü yanlış görüyorum. Bunların bütün bu güzellikleri, bütün bu muazzam dengeyi yaratan Allah'ın gözünden kaçıyor olması mümkün mü? Ya da bunların karşılığının verilmeyecek olması? Demek ki mantıken bir ölüm sonrası gerçek hayat, Allah-u Teala'nın öyle ifade ettiği bir ahiret hayatı da zaten mantıken hiç elimizde kitap bile yoksa iman edilecek, bilinen bir şey, akılla bilinebilecek bir şey. Peki ahiretin varlığını, Allah'ın varlığını bilmek tek başına yeterli mi? Biz dünyada yaptıklarımızdan sorumluysak, yani bir ahiret hayatı varsa ve biz oradan sorguya çekileceksek, o zaman bize bir takım ilkelerin, bir takım kriterlerin gelmiş olması ve bunların yazılı bir şekilde, herkesi bağlayıcı bir şekilde bize iletilmiş olması gerekir mantıken.
Mesela bu konuda da mesela izleyicilerimiz şeyi çok rahat kavrarlar. İblis ahirete inanmıyor mu?
İblis de aynen öyle.
Ne diyor, ya Rabbi beni bunlar yeniden yaratılacakları güne kadar yaşat
İzin
diyor.
Ver, evet.
Hem de Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor.
Tabii ki. Aynen öyle.
Yani herhangi, ama önemli olan ben inanıyorum demek değil, onun gereğini yapmaktır.
Evet, aynen öyle.
Asıl mesele o.
İşte o gereğinin ne olduğunu, nasıl yapılacağını da zaten bildirilmiş olması gerekir. Buradan da Allah-u Teala'nın kitap göndermiş olması, yani kitaba imanın da aslında akli ve mantıki temellerini sırf bu Allah ve ahiret inancı gerektiriyor zaten. Kitabın kendi başına gelmesi mümkün değil. Elbet bir insana indirilecek bir insan. Çünkü bazıları da diyorlar ki hocam, ya Allah niye nebi göndersin? Bana da söyleseydi, sana da söyleseydi, herkese söyleseydi. Ya herkesin ortak olarak bilmediği, herkese ayrı ayrı gizli gizli gelmiş olan bir şeyden bütün insanlık nasıl sorumlu olacak?
Bu var işte, tabiat ayetleri var.
İşte onlar da herkesin,
kendi vücudu var, kendi vücudundaki ayetler var.
Dolayısıyla kitabın ve elçinin gelmiş olması da yine sadece Allah'ın varlığının, birliğinin bilinmesiyle bütün iman şubeleri aslında mantıken, aklen ortaya çıkıyor. Kendisine Allah'ın kitabı ulaşmamış bir insan da zaten bunlardan, dolayısıyla Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığından sorumlu olduğunu rahatlıkla sırf aklımızı çalıştırarak söylememiz mümkün.
Tabii bir de şimdi şunu şey yapalım. Bugün yani o babalarımızdan kalma ifadesi vardı ya az önce, evet, Bakara hocam. Suresinin
170.
ayette. Bugün dünyanın durumu çok farklı. Artık işte Müslümanlar İslam'dan kaçmaya başlıyorlar. Kaçmalarının sebebi, kendilerine anlatılan din onları tatmin etmiyor. Çünkü birçok ayetin anlamı bozulmuş, birçok hükümler örtülmüş, evet, ve kendi kafalarına göre yeni bir din oluşturmuşlar. Ondan sonra zaten Avrupa'da, Amerika'da yaşayan insanlar çok iyi bilir, artık kilise diye bir şey kalmadı. Bir tek Amerika'da Unitarian kiliseleri var. Onlar da işte biraz ayakta durmaya çalışıyorlar. Kalmadı. O zaman bugün insanlar kendi doğal yapısı ve tabiatta baş başa kaldılar. Öyleyse bu fırsatı çok iyi kullanıp onlara doğru dini anlatmak lazım.
Fıtratlarına uygun dini göstermek.
Fıtratlarına uygun dini göstermek lazım. İşte bir gün şeyde Kazakistan'a gitmiştik, böyle bir özel bir uçakla. Eski Türk şey, Sovyetler Birliği'nde aldığı zaman orada Kazakistan'da akşam otele geldim. İzmirli birkaç iş adam hemen koşa koşa geldiler. Hocam dediler, ya şurada bir genç var, sabahtan beri bir türlü ikna edemiyoruz. Bir bakar mısınız? Gittim. Dedim sen kimsin? Dedi ki ben Türk asıllı Almanım dedi. Ne demek o? İşte ben annem babam Türkiye'den, ben Almanya'da doğmuşum dedi. Ve peki anlat bakayım mesela. Dedi ki işte beni kreşe verdiler küçükken. Gittim. Herkes Müslüman diyordu. Tamam ben de Müslümanım diyordum. Bir müddet sonra baktım ki onlar oruç diyor, namaz diyor, hac diyor, bir takım şeyler söylüyor. Bizim evde öyle bir şey yok. Ben Müslüman değilim dedim. Ne demek sen Türksün, nasıl Müslüman olmazsın diye geldiler, baskılar yaptılar. İşte Hristiyanlar geldi, gel Hristiyan ol. Yahudi arkadaşlar gel, tamam seni Yahudi yap. Diyor ki, ben de dedim ki kendi kendime, büyüdüğüm zaman biraz para biriktireceğim, şu din merkezlerinin hepsini dolaşacağım. Bakayım hangisi doğruysa ona uyacağım. Şimdi diyor şey yaptım, Vatikan'a gittim. Onlarla konuştum ama hiç tatmin olamadım. Kudüs'e gittim, onlarla konuştum. Ondan sonra Hindistan'a gittim. Ondan sonra Budistlerin olduğu yere gittim. Oradan da şimdi Kazakistan'a geldim diyor. En sonunda Mekke'ye gideceğim, bakacağım hangisi daha doğruysa o dine uyacağım. Peki dedim, sen Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor musun? Elbette dedi, ona inanmayan hiç kimse yok ki. Bak dedi, Hindistan'da bir sürü aracı tanrıları var ama herkes Allah dedim ya, herkesin şeyi bitiyor. İşte nereye gittiysem öyle, Allah'a inanmayan hiç kimse yok. Ben zaten çevremde öyle bir adam görmedim dedi. Ondan sonra dedim, peki sen biliyor musun Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Nereden bileceğim dedi. Onu siz söylüyorsunuz. Hah, ben senden bu cevabı bekliyorum. Bende onun belgesi var. Ne? Gerçekten mi? Elçi olduğu belgesi var. Gerçekten mi? Arkadaşa dedim, git odadan Kur'an-ı Kerim al da getir. Getirdi. Açtım Fatiha suresini, koydum önüne. Hadi bak, burada bir şey var. Mesela sen dedim, bir bak bakalım. Şimdi otelin lobisinde şey var, çiçekler var. Birisi yapma çiçek, birisi gerçek çiçek. Bütün fabrikalar toplansa dünyada şu çiçeğin bir kuru yaprağını yapabilirler mi dedim. Yok, yapamazlar, mümkün değil. Niye? Çünkü onu Allah yarattı. İşte senin saçının telini yapabilirim. Hayır. Çok da zeki birisiydi. Ondan sonra peki dedim, sen şimdi bu şu Fatiha suresini oku. Eğer bunu bir insan yazar diyebiliyorsan, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna, kitabın Allah'ın kitabı olduğuna asla inanma dedim. Ama dikkatli oku. Okudu, okudu, okudu, okudu. Aman yarabbim. Yani bir türlü bitiremiyor böyle. Bir heyecanlanıyor, bir şey yapıyor, şöyle böyle şey yapıyor. Sonra ben aldım elinden Kur'an-ı Kerim'i, çıktım odaya. İşte biz Erzurumlu olduğumuz için çay içmeden yatamıyoruz. Çay herkesin uykusunu kaçırıyor, biz de çay içmezsek uyuyamıyoruz. Baktım ki tık tık, yani bir iki arkadaş kalıyoruz, tık tık odanın kapısı vuruldu. Ya çok özür dilerim dedi. Sabah erkenden de size Türkmenistan'a geçecektik. Çok özür dilerim, biliyorum meşguliyetiniz var ama ben şimdiye kadar böyle bir şey duymadım, görmedim dedi. Lütfen dedi, bir takım sorular sorabilirim. Geldi sordu, sonra dedi ki, bana verebilir misin? Ben böyle bir kitap görmedim şimdiye kadar. Şimdi asıl problem bizde, biliyor musun? Bak şu anda ortam o kadar uygun ki artık babalarımızın dini de diyemiyorlar. Bitti o. O zaman mesela size sıklıkla anlatıyorum. Mesela işte Roma'da bir toplantıda Avrupa'nın üniversitelerinden sırf bana soru sorsun diye Roma Kilisesi şey çağırmış, bütün üniversitelerin hocalarını çağırmış. Bana 3 saatlik süre tanıdılar, gelen hocalar, ya sen az önce söyledin, o aklıma geldi. Ya bakıyorum, hani dersiniz ki bunlar şey bir organizasyonla gelmişlerdi falan. Değil, kesinlikle. Samimi sorular soruyorlar. Cevabını Kur'an'dan veriyorum, hemen tatmin oluyorlar. Niye? Kur'an Allah'ın kitabı, kendileri de Allah'ın kitabı. Yani kendi vücutlarında geçerli kanunlar, neyse Kur'an'da geçerli kanunlar da tatmin oluyorlar. Ya 3 saat sordular, sonra 3,5 saate çıktı. Sonra dediler ki hayır, gitmiyoruz dediler. Sonra otelden yeni bir oda bulduk, yemeğe gittik. Kaç saat sürdü bilmiyorum. Ama asıl mesele şu. Bu insanların kafaları, az önce Bakara 170. ayet olduğu gibi, işte babalarımızın dini diye şartlanmamış. Benim şimdi Avrupa'da şahsen bende oluşan kanaat şudur, yani onlarla görüşürken Rusya'da da aynı şey oldu. Bakıyorum onların kendilerine dinsiz demeleri, ya da ateist demeleri, kendine takdim edilen, tanıtılan Tanrı'yı kabul etmemeleri, Allah'ı kabul etmemeleri değil kesinlikle. Dolayısıyla biz şimdi bunu şey yapabilirsek, bu şekilde bir sistem kurarsak, mesela bir de Allah'ın yarattığı ve indirdiği ayetler, sen demin şey yapıyordun. Yani Allah'ın kitabı sadece Kur'an'dan ibaret değil ki.
Yani işte biz aslında bugün çok böyle önemli bir konuyu gündeme getirdik. Herkesin, özellikle gençlerin çok zihnine takılan bir mesele. Ama elimizde şu an çok net bir takım ilkeler var. Bu ilkelerden yürürsek bu problemi çok rahatlıkla çözebileceğimizi gördük. Öncelikle her insan Allah'ın dinine göre dünyaya geliyor. Yani dünyaya gelen her insan Allah'ın dinine göre başlıyor hayata. Çünkü her insanı yaratan o. Yani bu gerçeği de kimse inkar edemez. Yani Allah, hepimizi yaratanın Allah olduğunu konusunda bir şüphe barındıran kişinin zaten cezai ehliyeti yoktur. Yani bu kadar açık bir gerçek göz ardı edilemez. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de hep okuyoruz. Allah her insanı yıpratıcı imtihandan geçirecek bu dünyada. Bu da önemli bir soru. Biz bu dünyaya niye geldik? Yıpratıcı bir imtihandan geçirecek. Hepimizi, hiçbirimizi atlamadan Allah hepimizi imtihandan geçirecek ise şartlar eşit olmalı. Ve bunu düzenleyen de bizzat Allah olmalı. Yoksa ötede hepimiz şey yaparız ya, birilerine soruları vermişsin, birilerine fazla vakit vermişsin, birilerini hiç sınav salonuna almamışsın, birilerine kopya vermişsin. Böyle bir şey de Allah'a nispet edilemeyeceğine göre, ama hepimiz de imtihana tabi tutulacağımıza göre Allah şartları daha doğarken eşit olarak, işte hep fırsat eşitliği deniliyor ya, herkes imani konuda fırsat eşitliğine sahip olarak bu dünyaya geliyor. Ve Allah yine büyük lütufta bulunuyor. Çünkü o çok rahmeti geniş olan bir varlık. İşte Bismillahirrahmanirrahim diyoruz da iyiliği sonsuz diyoruz. Kendi varlığını herkese gösteriyor. İşte Araf suresinin 172 ve devamındaki ayetlerde okuduk. Yani çocukluğumuzdan itibaren ölene kadar Rabbimiz kendi varlığını herkese gösteriyor. Bu konuda da büyük bir lütufta bulunuyor. Sonra ötede şeyde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kafir, müşrik, münafık, mümin gibi tanımlar var. Hide bu tanımların devreye girebilmesi için, bu tanımlar üzerinden hesaba çekilebilmemiz için bir kere herkesin mümin ve müslim olarak bu hayata başlaması lazım. Aksi takdirde, yani mümin ve müslim olarak bu dünyada hayata başlamayan bir kişi sen kafirsin, sen münafıksın, sen müşriksin diye ötede hesaba çekilebilir mi? Herkes bu dünyada tam bir teslimiyet ruhuyla demek ki yarışa, imtihana başlıyor. Öte taraftan Allah sürekli kendini hatırlatıyor. Yani kul ile sürekli irtibat halinde, işte okuduk Şems suresinde Allah sürekli ilhamda bulunuyor. Kendini gösteriyor. Hatta burada kafir, mümin, çocuk, kadın, olgun, yaşlı, cahil, hiç kimseyi de ayırt etmiyor. Bunun bir sürü örnekleri var. Mesela Hicr suresinde Rubema yevettüllezine kefuru levkânü müslümin diyor. Kafirler zaman zaman derler ki keşke biz de tam müslim olabilsek. Bu duyguyu onların içerisine veren kim? Sonra kafir diyor. Kafirin tanımından dünyadaki bütün kafirler bu tanıma girmez mi? Yani Allah'a kafirlik eden herkese demek ki Allah bir şekilde, bak yaptığın iş iş değil, kendine gel diyor. Bunu söylüyor. Sonra yine Adiyat suresinde 6 ve 7. ayetlerde bütün insanlar Allah'a karşı nankörlük yapıyorlar ve her insan yaptığı bu işin şahidi oluyor. Ve innehu ala zalike leşehid. Yani Allah'a karşı yaptığımız her türlü yanlışın bizzat şahidi kendimiziz. Allah-u Teala bunu da haber veriyor. Öte taraftan Allah işte Musa'nın annesine mesela vahyetmiş. Musa'nın annesi bir kadın, bir nebi değil. Ona yol gösteriyor. Meryem'in bizzat kendisine Allah-u Teala yol gösteriyor. Mısır melikine rüyada bir takım şeyler gösteriyor. Yani Allah rüyalarla, içimize doğan ilhamlarla, yaratılmış ayetlerle sürekli kendisini gösteriyor, hatırlatıyor ve bu işin sonunda bir hesabın olacağını bütün insanlara söylüyor. Dolayısıyla hiçbirimiz, ya işte sen şöyle bir evde doğdun, şöyle bir coğrafyada doğdun, sen avantajlısın, öteki avantajlı değil gibi bir mazeretle bu iş oldu bittiye getiremeyiz. Eğer bu doğduğumuz ev ortamı bir avantaj ya da dezavantaj ise Nuh Aleyhisselam ile ailesi arasındaki ilişkiyi nasıl biz burada izah edeceğiz? Bir nebinin evinde büyüyen, onun sofrasına oturan insanların mümin olmadığı, kafir olduğu gerçeğini nasıl biz anlatacağız? Öte taraftan Firavun gibi bir azgının aynı yastığa baş koyduğu karısının mümin olduğu gerçeğini, eğer ortam ve doğduğun ev, yaşadığın ev seni şekillendiriyorsa, bu kadar imanını avantaj ve dezavantaj olarak sana dönüyorsa, nasıl biz bunu izah edeceğiz? İbrahim Aleyhisselam'ın ailesini işte biraz önce okuduk. Dolayısıyla bunların hiçbiri Kur'an açısından bakıldığında üzerinde konuşulacak şeyler değil. Her insan inanç konusunda fırsat eşitliğiyle doğmuştur. Her insan mümin ve müslim olarak dünyaya gelmiştir. Ondan sonra kafirliği, müşrikliği, münafıklığı seçer veyahut mümin olmaya devam eder. Bu sebeple işte hani bize genelde derler ki ya işte Müslüman bir toprakta yaşadık, Müslüman bir ailede doğduk. Kelime-i şehadeti de bir şekilde yalan yanlış getirdik. Kelime-i şehadeti de getirdiysen zaten eninde sonuna cennete gideceksin. Senin işin tamam. Böyle bir şey yok ki. Bu bize tamamen öğretilen bir yalan, safsata. Ve biz kelime-i şehadet getirdik diye cennete falan gitmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Böyle bir iddianın temeli yok. Onun gereğini yapmak lazım. Bu sebeple bizim doğduğumuz coğrafya, büyüdüğümüz aile, şunlar bunlar bize imani noktada çok büyük avantaj ya da dezavantajlar sağlamayacaktır.
Firavun'un ailesinden imanını gizlemiş bir müminden bahsediyor. Evet. Firavun'un ailesinden imanını gizlemiş bir müminden bahsediyor. Mümin suresine de isim olmuş yani.
Mümin suresine de isim olmuş yani. Şimdi neyse, bu iş çok uzar herhalde. Evet. Bir iki ders daha devam etmek lazım. Yani, ama bu şey yani herkes müslim var. Ve kainatta Allah-u Teala'nın kanun ve kuralları geçerlidir. Ve herkes de çok iyi bilir ki doğal kanun ve kurallara uymak insanı ve toplumları rahatlatır, huzur ve güvenlik içerisine alır. Şimdi bu açıdan başladığımız dersimiz inşallah örnekleriyle de devam ederiz Allah nasip ederse. Çünkü öyle birkaç derste bitecek bir şey değil. Ama son olarak da şunu söyleyelim. Hiç kimse Allah tarafından kendi gücünün üstünde bir şeyden sorumlu değildir. Sorumlu tutulmaz. Herkes gücünün yettiği kadarından sorumludur. İşte bize kendisine Allah'ın kitabı tebliğ edilmiş olanla edilmemiş olanın sorumluluğu aynı değildir. Yanlış bilgiler öğretilmiş olanla doğru bilgiler öğretilenler aynı değildir. Yani Allah-u Teala asla zulmetmez, haksızlık etmez. İnşallah bundan sonraki derslerimize de onları şey yaparız. Allah-u Teala kitabını çok iyi anlamayı, çok iyi kavramayı ve insanlığa en doğru şekilde ulaştırmayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.